Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli kardeşlerimiz, hayırlı vakitler olsun efendim. Bir mübarek ayı tamamladık Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle. Ramazan-ı Şerif dediğimiz 12 ayın içerisinde manevi yoğunluğun, maddi hizmetlerin, şefkatin, merhametin, kısacası bir Müslüman hayatının birçok yönüyle şekillendiği, tecessüm ettiği bir güzel ayı Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle tamamlamış olduk, bayrama kavuştuk. Tabii ki Ramazan bize birçok güzellikler kazandırdı. Daha doğrusu kazanmışızdır inşallah. Çünkü Allah Teala 11 ayın içerisinde o ayı çok daha içinde Kadir Gecesi bulunması, Kur'an-ı Kerim'in inmesi birçok sebeplerle müminler için bir takva yolculuğu olarak bize bildiriyor. Neler kazandık veya neler kazanmamız gerekiyordu Ramazan'da? Her şeyden önce açlık ve susuzluğa karşı koyarak bir kendimizi, nefsimizi kontrol etmeyi, sabır ve iradeyi kullanmayı öğrendik. Şükür hali bizlerde daha çok oldu. Sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini daha iyi anladık. Özellikle herkes kendi imkanlarına göre belki bir lokmayı önce başkasına verme durumunu hissetti. İhtiyaç sahiplerine yardım ederek içtimai, sosyal dayanışmanın önemini hissettik. Dua ve ibadet alışkanlığı kazandık. Mukabeleler dinledik, teravihlere katıldık. Kendimiz Kur'an-ı Kerim okuduk. Bir takım kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaya çalıştık. Yani dedikodudan, öfkeden, kötü sözlerden kendimizi korumaya çalıştık. Belki sene boyunca yapamadığımız şekilde aile bağlarımız biraz daha güçlendi. Belki iftarlarda biraz farklı yerlerde olduysak da hiç olmasa bir ay boyunca sahurlarda çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailelerimizle aynı sofrada buluşma imkanını elde ettik. Ama Ramazan bitince tamam onlar oldu bitti değil, bunları bir hayat programı haline getirmek önemli. Onun için de işte Şevval ayında tutulan nafile oruçlar, dualarımıza, ibadetlerimize devam etmek, yıl boyunca gündemimizde başka insanlara, başka ihtiyaç sahiplerine ulaşmak. Hele hele Ramazan'da özellikle bizlere hasaten hatırlatılan öfkeyi yutmak, kötü alışkanlıktan uzak kalmak gibi güzellikleri yıl boyunca devam ettirmek, şükretmeyi hiçbir zaman unutmamak, daha sonra da özellikle ve özellikle de aile ve dostlarla bağımızı daha güçlü bir şekilde götürmek. Bunları yıl boyu bir hayat programı olarak götürmeye ve en güzel şekilde Müslüman olmaya gayret etmek. Böylece bir Ramazan akabinde önemli birkaç hususu tekrar gündeminize özellikle koymak istedim kıymetli abilerimiz, kıymetli kardeşlerim. Diğer taraftan bizim tabii bu hüdayi iklimindeki sohbetlerimiz bir fihrist çerçevesinde devam ediyordu. Neyi de okuyorduk hocam? Faziletler medeniyeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizatihi bir model olarak sahabelesiyle beraber inşa ettiği ideal insan modeli. Yani ona Kur'an-ı Kerim küntüm hayra ümmetin. Siz insanların önünde bir öncü, hayırlı bir topluluksunuz. Evet. Hayra ümmetin. Yani öncü bir hayırlı topluluk demek. Ümmet bir topluluk demek yani ümmet. Hayra ümmetinde insanların önünde model olan, insanların size bakarak kendi hayatına yön vereceği bir öncü topluluksunuz. Şu anda ümmet öncü topluluk mu? Ne yazık ki öncü topluluk değil. Allah bizi öncü topluluk olarak tarif ediyor. Böyle olmamız gerekiyor. Ferdi hayatımızla, aile hayatımızla, toplumsal hayatımızla, uluslararası ilişkiler hayatımızda daha çok böyle genişlettikçe halka halka yani İslam'ın güzelliğini, müminin güzelliğini, imanın güzelliğini, infakın güzelliğinin bu toplumda görülmesini istiyor Cenab-ı Hak. Dünyaya bunun için gelmişiz. İslam bunun için gelmiş. Hayırlı bir topluluk inşa etmek ve insanlığın önüne, bütün insanlık böyle olmalı işte. Yani asr-ı saadette olduğu gibi bir saadet toplumu olmalı. Niye? Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem o en vahşi insanlardan, çocuğunu diri diri gömen insanlardan, ondan sonra başka türlü kötülüklerin içine bulanmış insanlardan bir saadet toplumu inşa etti, bir faziletler medeniyeti inşa etti. Yani kenara Dicle'de bir kurt yese koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Bırakın insanların emniyetini, güvenliğini, bir Dicle kenarında bir kurt koyunu yiyecek olsa, onun bile hesabı bizden sorulur diyecek, kainat çapında evrensel bir sorumluluğu, yani tabiattaki o ilahi nizamın bozulmasına karşı kendini sorumlu hisseden bir şuuru, bir Müslüman yüreğini Allah Resulü inşa etti. Kimden inşa etti? Cahile toplumundaki insanlardan inşa etti. Yani insanı dönüştürdü. Yeryüzünün en büyük dönüşümü, insanlık tarihinin en büyük dönüşümü, inkılabı İslam'la oldu. Evet. Ama şimdi tekrar sanki İslamlık 20. asrın cahiliyeti diye ifade ettiği bir mütefekkirimizin 21. asrın cahiliyetini yaşıyoruz. Aile hayatında, toplum hayatında, ferdi hayatta insanlık adeta sanki 15 asır öncesine dönmüş gibi. Onun için zaman zaman şunu ifade ediyorum. Bugün dünyanın İslam'a olan ihtiyacı 571'deki ihtiyaçtan çok daha fazla. Evet. 571'de Allah'ın Resulü geldi. Çünkü insanlığın bir peygambere ihtiyacı vardı. Kutsi İbn-i Sa'ide öyle diyordu yani. Daha cahiliye döneminde Kutsi İbn-i Sa'ide diye meşhur bir hatip var. Topluyor bile cahiliye toplumunu. Allah'ın diyor bir peygamberi geliyor artık diyor. Gölgesi üzerinizde. Çünkü sünnetullah dediğimiz ilahi kanun buna gerektiriyor. Ama yeni bir peygamber gelmeyecek. Gelmeyeceğine göre Allah'ın gönderdiği peygamberle insanların yeniden Kur'an ve nebevi ölçülerde buluşması ancak insanlığın kıyameti koparmasına engel olacaktır. İnsanlık ya İslam'la buluşacak veya kendi kıyametini koparacak. Ve kopuyor görüyorsunuz yani. Yeryüzündeki vahşetler, zulümler, gerek iktisadi manada, gerek sosyal manada, gerek aile alanındaki böyle insanların artık yaka silktiği ya bu kadar da olmaz dediği cahiliye tavırlarını ne yazık ki şu modern dünya dediğimiz dünyada görüyoruz. Onun için özellikle bu faziletler medeniyeti, konuyu oraya geleyim, faziletler medeniyeti diye böyle kaynaklardan süzülerek gelen İslam kişiliği bütün insanlığın muhtaç olduğu bir durumdur. Orada da Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın bu faziletler medeniyetindeki başlıkları takip ediyorduk. Bu sohbetlerimizde Müslümanın şahsiyet ve kalbi kıvamı diye bir ana başlıkta muhabbet konusunu, Allah korkusunu, havf ve recayı, Cenab-ı Hakk'a tazimi, emanete ve ahde vefayı, sadakati en son sohbetimizde de Ramazan'dan önce bir Müslümanın muhakkak ihsan ve murakabe halinde olması gerektiği konularını hem kitabımızdan hem de diğer kaynaklardan nakletmiştik. Bugün belki biraz daha sade, tabii bir kelime üzerinde konuşacağız ama hocam buna ihtiyaç var mıydı? Neyi konuşacağız bugün? Tevazuyu konuşacağız. Ya hocam bizim kibirimiz yok, gururumuz yok diyeceksiniz ama insanın muhakkak içinde böyle bir damar var. Ne demek belki tevazu dediğimiz hadise? İnsanın kendisinde bulunan bazen ilim, bazen mevki, bazen mal veya herhangi bir nimet sebebiyle bunlardan mahrum olanlara karşı kendinde bir üstünlük iddia etmesi, maddi ve manevi bir haksızlık yapması. Bakın, bazen ilimde mütevazi olamazsınız. İlim gururunuzdur yani. Adeta böyle her tarafınızdan kibir süzülür ilim adına. Değil mi? Ekranlarda görürsünüz bazen. Yani diyorlar ki, bazen dostlarımı görüyorum. Hocam diyor, güzel konuşuyor ama diyor, Söyledikleri doğru ama diyor, üzerinden kibir akıyor diyor yani. Yani o İslam'ın gösterdiği diyor, o şefkat, o merhamet, o güler yüz yok diyor yani. Demek ki o ilmimizi güzel anlatamıyoruz. Yani herkesin kendi bulunduğu konumda o konuma uygun bir güzelliği de dışarıya göstermesi gerekiyor. İlim gurur mevzu oluyor. Bazen mevkiye bakıyorsun. Herhangi bir mevkiye geliyor, artık o zaman açın yolları havasına giriyor insanlar. Değil mi? Halbuki tevazu gerekiyor yani. Mevkiler geçici. Mevkiler geçici, bütün nimetler geçici. Biraz önce Kırgızistan'dan çok güzel bir maşada bir camiye gelmişler ziyaretimize. Onlara naklettim hani bir mevzu. Süleyman Aleyhisselam, belki bunu zaman zaman sohbetlerimizde geçmiştir. Allah Teala ona çok büyük malum nimetler ikram etti. Rüzgar emrinde, cinler emrinde, kuşlar emrinde. Yani ne oluyorsa oluyor adeta yani. Bir gün böyle mübarek peygamber gidiyor ordusuyla rüzgarda emrinde. Uzaktan İsrailoğullarından bir abi şöyle bir bakıyor. Allah Allah diyor. Allah Allah. Ya Allah bu Süleyman kuluna ne büyük saltanat verdi. Şuna bak ya. Her şeye emrinde yani. Hiç kimseye verilmeyen bir mülk ona verildi adeta. Biz de burada kendi mütevazi kulübemizde ibadetle meşgulüz. Tabi rüzgarın emrinde olduğu için Süleyman Aleyhisselam sesi algılıyor hemen. Diyor ki bu tarafa doğru gidelim hadi bakalım. Bu derviş, bu abid ne söylüyor? Varıyor abi de sen biraz önce bir şey söylüyordun diyor. Ne söylüyordum ki diyor. Yok söylüyordum bir şey söyle bakalım bir daha. Yok diyor bir şey söylemedim. Baktım şöyle senin saltanatına. Ne saltanat ya dedim diyor yani. Süleyman Aleyhisselam diyor ki ona, Mahmud Sami Efendi bunu çok naklederdir rahmetullahi aleyh. O zaman da ezberledik yani o tabiri aynen kitaptan naklettiği şekilde. Le tesbihatun fi sahifeti ibni Adem hayrun mimma utiye ibnu Davud. Bunlara bakma sen hiç diyor. Bir mümin kulun bir kere Sübhanallah demesi var ya diyor. Elhamdülillah demesi var ya diyor. O Süleyman'a verilen şu bütün saltanattan çok daha hayırlıdır. Niye? Esas o mesele şu. Çünkü diyor bu Süleyman'a verilenin hepsi gidecek bir gün, elinde kalmayacak. Süleyman da toprağa girecek. Ama diyor o mümin kulun Rabbi ile olan ilişkisi yani, onu noksan sıfatlardan tenzih etmesi Sübhanallah diyerek, kemal sıfatlarıyla Rabbini muttasıf etmesi, ben bir kulum demesi var ya, o mütevazi bu içerisinde, boynunu bükerek ben kulum demesi var ya, Rabbine Sübhanallah demesi var ya, o diyor öte aleme gidecek. Ama Süleyman'ın saltanatı burada kalacak. İşte sonunda Cenab-ı Hak onu biz tahtında bırakıverdik diyor değil mi? Onun için bazen mevkiler, başka türlü farklı nimetler, insanı farklı mecralara sürükler. Bazen maddi imkanlar, evi, arabası, başka şeyleri böyle geçerken içinde bir takım kıpırdamalar olur işte. Onun için insan onlardan kurtulacak. Kendisinin zatiye emanet olduğunu. Yani şu eli bana Allah verdi de, bu elin sahibi ben miyim yani? Bu gözün sahibi ben miyim gerçekten yani? Bu gözün sahibi ben olsam, hiç onun bir daha görme hassasına bir halel gelmesini istemem. Ama görüyorsun işte bak müddet sonra bizim değil ki göz, gözlük takıyoruz. Bazen elimizi kaldırıyorsunuz, indiremiyorsunuz. Benim ayaklarım çok sağlam diyorsunuz, gece kramp giriyor, senin değil demek. Dolayısıyla bu konu hakikaten yani deriz ki hocam ben kibirim yok, gururum yok filan ama öyle değiliz işte kıymetli kardeşlerimiz. İçimizde zaman zaman böyle nefs adına kıpırdamalar oluyor. Ya o diyor bir şey anlamıyor diyorsunuz. Ya onun bir şeyi yok diyorsunuz. Giyinmesini bilmez diyorsunuz. Konuşmasını bilmez diyorsunuz. Diyorsunuz diyorsunuz yani veya diyoruz diyoruz. Onun için de hakikaten bu ve hususta çok çok önemli insanın kul olduğunu ve daima Cenab-ı Hakk'ın diğer kullarından çok farkı olmadığını hep kendi iç dünyasında hissetmesi gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Tabii bunu hissederken de diğer insanlara da hep o nazarla bakması gerekiyor. Yine Allah kendilerine hayırlı ömür versin diyorum her sohbetimde. Muhterem Osman Nur Topbaş hocamız kendi hocalarından bir söz nakleder. Der ki, nazarlardan taşan duygu insanları istihkar diyormuş mütefekkir. Ben diyor onun yerini öperim. Bazen insanın bakışı, başka insanlara bakışı kendini yukarıdan bakıyor. Hani yukarıdan bakıyor deyince çok hoşuma gitti. Birkaç defa anlattım bunu belki ama bir tedavi oldu yani. Merhum Mahmud Sami Efendi Hazretleri ne ziyaretçiler gelmiş bir dönem. Namazı beraber kılalım diye. Fakat o gün de Hazret namaza çıkamamış. Erenköy'deki devletten de yakın bir yerde namaz kılınıyor ama o gün de çıkamamış. Evlatlarından, aile efradından birisi oradaki ziyaretçiler diyor ki ya geldiniz ama diyor bugün de Hazret çıkamadı namaza. Ya ileri yaşlardaydı. Siz gelin diyor. Ve bahçede biraz oyalanın. Ben yukarı çıkayım, Hazret'e rica edeyim. Size balkondan bir selam versin hiç olmasa yani. Aman efendim diyorlar, yüzünü görsek yeter bize. Gidiyor aile efradından. Efendim diyor, bugün çıkamadınız namaza. Ama diyor, Anadolu'dan da hayli güzel insanlar gelmişler. Şöyle bir yukarıdan selam verseniz. Tabi olarak. Ortak katta oturuyorlardı çünkü. Şuradan balkona çıksanız, yukarıdan bir selam verseniz olmaz mı? Mübarek zat o kelamdan inciniyor. Ne diyor biliyor musunuz? Evlat diyor, ben bugüne kadar hiçbir Müslümana yukarıdan bakmadım. İki manayı taşıyor yani. Ben hiç yukarıdan bakmadım diyor kimseye. İhvanıma da bakmadım, diğer insanlara da yukarıdan bakmadım. Evet. Onun için diyor, ben müsaade ederseniz şu aşağı kadar inerim. Onlarla böyle göz göze aynı hizada onları bir selamlarım. Çıkamadım bugün. Mazeretimi de bildiririm diyor. İşte insana yakışan güzellik bu kıymetli abilerimiz. Bazen kuyunun dibinde oluyoruz da yine yukarıdan bakmaya çalışıyoruz. Çukurdan yukarıdan bakmaya çalışıyoruz. Halbuki çukurdasınız yani. Onun için insan iç dünyasına, bakışına çok dikkat etmek durumunda. O bakımdan şair demiş ki, malum ülke olma mağrur, deme var mı ben gibi, bir muhtelif yel eser, savurur harman gibi. Evet, ben gibisi var mı derken, gerçekten de bir rüzgar eser, her şeyi alır götürür. Onun için Cenab-ı Hak, Habibine özellikle buyuruyor ki, وَخْفِضْ جَنَاهَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ey Peygamberim! Sana tabi olan müminlere karşı çok alçak gönüllü davran. Evet. Sen peygambersin, seçilmişsin yani. 124 bin peygamberin içinden seçilmiş bir peygambersin ama şu sana tabi olan müminler var ya, onlara karşı alçak gönüllü davran. Diğer taraftan da müminler tarif edilirken, değil mi? Hep okuduğumuz ayet-i kerime وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا Rahman olan Allah'ın kulları, hangi sıfatta, hangi statüde, hangi imkanlarda olursa olsunlar, yeryüzünde mütevazi yürürler. Evet. Malumunuz bugün bir takım insanlara böyle özel yürüyüş dersi, böyle yürüyeceksiniz diyorlar. Hayır, mütevazi yürüyeceğiz yani. Zaman zaman genç arkadaşlarla sohbet ederken bunu çok sorarım. Dedim ki, Kur'an-ı Kerim bize ne öğretiyor? Kur'an-ı Kerim bize yürümeyi öğretiyor diyor. Kur'an-ı Kerim bize ses ayarı yaptırıyor. Evet. Değil mi? وَاَوْدُتْ مِنْ سَاوْتِكْ diyor Cenab-ı Hak. Sesini de kıs yani. Böyle bütün mahalleyi inletecek şekilde bağırıp çağırma. Sesin ahenginde olsun, kıvamında olsun. Yürüyüşün mütevazi olsun. Hani küçük dağları ben yarattım gibi bir havada olma. Omuzlarını silkelerek yürüme yani. Gerçekten bunlar hepsi bir Müslüman ahlakında çok önemli hususlar kıymetli kardeşlerim. İslam bize sadece bir ibadet nizamı koymuyor. Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum diye başlayan yolculuğumuzda içimizi, dışımızı, gözümüzü, kaşımızı, elimizi, dilimizi, kalbimizi, her tarafımızı Rabbimiz kendi murad ettiği şekilde inşa etmek istiyor. Onun için peygamber göndermiş. Peygamber de o noktada bize bir model olmuş kıymetli kardeşlerim. Onun için de Resulullah Efendimiz Özellikle tabii cahiliye döneminde o cahilenin içinde ayrıca bir büyük gurur vardı. Yani Mekke'nin o azılı insanlarını belki İslam'a girmemelerinin bir temel sebeplerinden biri de kendi statüleri gidecek böyle. Yani biz işte içimizde büyüyen bir yetime mi tabi olacağız böyle? Niye? Biz şu kadardır Mekke'nin ulularıyız yani. Ticaretler yapıyoruz, kervanlarımız var. Ondan sonra bütün bu Cezire-tül Arap bizi bilir. Bunlar hepsi de ne yapıyordu? Allah Resulüne yani İslam'a girmelerine engel oluyordu. Hele hele bir de köleler filan İslam'a gelince ya nasıl böyle din bu yani? Ne demek yani? Biz kölemizle yan yana namaz mı kılacağız? Böyle şey mi olur? Evet, kölenle yan yana namaz kılacaksın. Evet. Camide sana ayrı, köleye ayrı yer yok. Kim gelirse imamın arkasına, sadece imamın arkasına namaz kılacak birisi durur. Onun dışında camide hiçbir kim gelirse hatta ön safa doğru gelmeye mecburiyeti var. Köle önde ön safta olur. Onun efendisi de arka safta olur. Efendi gelmiş, ben illa öne o geçecek diye bir kural yok. Kim geldiyse camiye önde, safa o girecek. Dolayısıyla İslam'ın bu noktada gerçekten çok önemli bir hassasiyeti oldu ki Resulullah Efendimiz de o statüleri yıktı böyle yani. Evet, vazife icabı statüler olur. Ama o statüler hiçbir zaman bizim beşeri ilişkilerimizi, insani ilişkilerimizi de bize farklı bir ruçhaniye sağlamaz. Evet, bir yerde müdür oluruz, genel müdür oluruz. İşimiz sizin gereği. Emir de veririz belki. Kurallar da koyarız. Ama Allah'ın huzuruna geldiğimizde hepimiz eşitiz. Evet. İnsanlık vasfımızda hepimiz eşitiz yani. İnsan olarak hepimiz eşitiz. Onun için bu altın silsilenin büyüklerinden Yusuf Hemedani Hazretleri buyuruyor ki, sabahleyin evinden çıktığında kime rastlarsan rastla, onu kendinden üstün gör. Kendini üstün görme. Tevazu odur ki kim sana hak bir şey söylerse onu kabul edesin. Şimdi çok zamanda işte tevazu burada lazım. Birisi hakikat adına, İslam adına bir şey söylüyor. Nefsimiz onu kabul etmek istemiyor. O bakımdan özellikle tevazunun en önemli tarafı insanın hakkı kabul etme duygusu. Ya bana Allah'ın ayeti söyleniyor. Bana Resulullah Efendimiz'in sözü söyleniyor. Ben ne yapıp yapıp boynumu bükmeli? Bu benim efendim gururuma dokunuyor. Beni incitti, yok böyle bir şey. Hak kelama karşı herkesin boynu kıldan ince olmalı. İşte o da insanın içindeki hakkı ve hakikate karşı olan teslimiyetle ilgilidir. Onun için de Hazret buyuruyor ki, tevazu odur ki kim sana hak bir söz söylerse onu kabul edesin. Senden aşağıdaki gördüklerini de kendinden üstün bilesin. Seni kötüleyenlere de, metheden de senin katında eşit olsun. Evet, bizleri biraz nefsimize hoş gelecek sözler söylersek o bizim gözümüzde büyüyor. Ama birisi biraz eksiğimizi söylese, hatamızı söylese veya bizim bir yanlış davranışımızı hatırlatsa o gözümüzde küçülmeye başlıyor. Yok. Hakkın karşısında herkes boynunu bükmek durumunda. Bir ayet-i kerime var kıymetli kardeşlerim. Tilke darul ahire diye başlayan Kasas suresinde, ki Kasas suresinde Karun'dan bahsediliyor malumunuz. Bu ayet yurdu ki biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. Bu ayetin tefsirinde Tecrid-i Sari tercümesinde görmüştüm bunu kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ali diyor ki bir insan ayağındaki nalinin bağının başkasından daha üstün olmasını istese onun içinde bir kibir vardır diyor. Hani bazen böyle hani alırmasın hanımefendiler giderler, aman bana bir model elbise yap ama kimse de olmasın. E olsun, başkasında ne olacak yani? Başkasında olduğu zaman senin değerin düşecek mi yani? Tam tersine aman, tek bende olmasın. Bak babana gurur verir, başkalarına da ver bunu. Ona kadın da yapar, erkek de yapar yani. Değil mi? Bana özgü olsun. Sıfatımız ne ki yani? Bize olan her kulda olsun. Allah'ın her kulunda olsun. Evet. Aman, bana verdin ya bunu, başka kimseye verme. Bir ikincisi olmasın. Olsun, ikincisi olsun, üçüncüsü olsun. biz de herkes gibi olalım. Evet. Kendimizi herkesten o noktada bir farklı görmek durumunda olmayalım. Tabii Allah Resulü sevgili Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman hakikaten kainatın fahri ebedisi olmasına rağmen hayatının tamamında Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bize müstesna örnekler sunuyor. Yani ben bir kulum diyor Resulullah Efendimiz. Evet. Ben bir kulum diyor. Çocuklarla olan ilişkisinde o şekilde, aile hayatındaki ilişkisi o şekilde, ashabıyla olan ilişkisi o şekilde. Hakikaten eserimizde bununla ilgili çok çok misaller var. İnşallah birkaç tanesini burada vaktimiz müsait oldukça zikretmiş olalım. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını ziyaret eder bir gün. Ashabı kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı kendine dost edindi. Musa Aleyhisselam'la konuştu. İsa Aleyhisselam onun kelimesi ve ruhu oldu. Hazreti Adem'i seçti. Bunlara biz çok takip ederiz. Efendimiz yanlarına geliyor. Onların konuşmalarını işitiyor. Buyuruyor ki evet bahsettiğiniz gibi diyor. Allah Teala İbrahim'i dost edindi. İsa ile konuştu. Musa ile konuştu. Adem'i seçti. Ama diyor bana gelince ben de Resullerin efendisiyim. Ancak asla övünmüyorum. Evet. Ben Resullerin efendisiyim. Ama asla ve asla bununla övünmüyorum. La fahre. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Ama övünmek için değil. Hakikat adına. İlk şefaat edecek, şefaati ilk kabul edilecek olan da benim. Fakat bunların hiçbirini asla övünmek için söylemiyorum. Sonra kıyamet günü yer yarılıp açıldığında ilk defa diriltilecek olan da benim. Ama sakın bunun da övündüğümü zannetmeyin. Bunu bilin ama. Bunu bilin. Ham sancağı bana verilecek. Her söylediğinde Efendimiz ashabına aman diyor övünmek için söylemiyorum. Sadece size ilahi bir hakikati bildiriyorum. Kıyamet gününde insanların efendisi de ben olacağım. Kıyamet günü cennete ilk girecek de benim. Fakat bütün bunları asla ve asla bir övünç vesilesi yapmıyorum. Niye? Ben önce Allah'ın kuluyum. Evet. Önce Allah'ın kuluyum. Sonra Allah'ın seçtiği bir Resulüm. Hele hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla olan ilişkilerinde o kadar böyle bir tabiilik var, o kadar bir sadelik var ki çok zaman insanlar geliyorlar, Peygamberimizi sahabenin içinde seçemiyorlar. Mesela bir defasında geldiğinde Peygamberimiz sahabesine hizmet ediyor. Bir elçi gelmiş, diyor ki ya bu kavmin efendisi kim diyor, onu arıyorum yani o. Hani zihninde durmuş. Resulullah Efendimiz Seyyidül kavmi hadimiyum buyuruyor değil mi? Birçok levhalarda görürsünüz onu. Kavmin efendisi onlara hizmet edendir. İki manaya geliyor. Senin aradan insan şu anda hizmet eden insan yani. Bu kavmin önünde olan insan şu anda bu kavme hizmet eden insan yani. Sahabeler oturmuşlar. Peygamber Efendimiz onlara belki hurma dağıtıyor. Belki su ikram ediyor. Hakikaten büyüklerimizde de böyle gördük yani. Allah onlara rahmet eylesin. Yani evlerine gidildiğinde, biz bugün ev sahibiyiz. Efendim evet biz de buralarda sizin evladınız desek de yok. Sizler bugün bizim misafirimizsiniz. Elleriyle çay dağıtırlar böyle. Yani hizmetçisine yaptırmaz onu bakas. Kendisi dağıtır. Gerçekten bendenizde hani zaman zaman böyle hatıralarımı paylaşıyorum. Merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımızı ilk ziyarete gittiğimizde 20'li yaşlarda üniversite öğrencisiydik. Bizi böyle bir salonda kabul ettiler, 15-20 üniversite öğrencisini. Sonra baktım bir müddet sonra elinde tepsiyle geldiler. Belki o anda evde başkaları da varmıştır. Ama ya bunlar üniversite gençleri işte, bizim sohbetimize gelmişler. Biz onlara bir bardak su vermekten, bir çay servisi yapmaktan böyle kendimize bir şey görmeyiz yani. Şeref biliriz bir talebemize hizmet etmeyi. Gerçekten üstadlar hep talebelerine hizmet ediyorlar kıymetli kardeşlerim. Hizmet ettikçe de büyüyorlar. Hizmet ettikçe de gönüllerde büyüyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak mütevazi olanları dereceleri yükseltiyor. Kim Allah rızası için mütevazi davranırsa, tabii davranırsa, sade davranırsa Allah da onun derecesini yükseltir. Bu bakımdan Allah dostlarının ortak üç büyük özelliklerini birçok sohbetinden naklettim. İstisnasız hepsi mütevazidir. Kibirli Allah dostu yoktur kıymetli kardeşlerim. Celalli Allah dostu olur, titiz Allah dostu olur ama asla ve asla böyle kibirli bir Allah dostu yoktur. Hepsi mütevazidirler. İkincisi, hepsi cömerttiler istisnasız. Bir bardak su varsa onu yanındaki bir kardeşiyle paylaşmayı içtiği sudan daha fazla bilir. Onu yine muhterem Osman Efendi hocamızın güzel bir sözü var. Müslüman yaşama derdinde değil, yaşatma derdinde olan insandır. Başkası yaşasın yani, değil mi? Ama şimdi öyle bir dünya var ki işte görüyorsunuz, ben yaşamak için bir milleti yok edebilirim diyorlar, değil mi? Ya insanlık bu vahşeti seyrediyor. Dünya böyle bir vahşeti seyrediyor. Tamam mı? Bu yer bana dar geliyor. Onun için ben işte Akdeniz sahilini tamamen kapatmalıyım diyen, ben yaşamak istiyorum orada. Bu kadar insan ölsün. Çocuklara da ölsün, kadınlar da ölsün, genci de ölsün, yaşlısı da ölsün. Gökten bomba yağdırırım, burada ben yaşayacağım. Yeter ki onlar ölsün. Bir bu duygu var, bir de gerekirse bir başkası yaşasın için ben kendi hayatımı feda ederim diyen Müslüman yüreği var. Değil mi? Onun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sahabesinin içerisinde gerçekten dışarıdan gelenler çok zaman Peygamberimizi eğer daha evvel görmemişlerse bilmezlerdi. Nitekim hicret sırasında da Ebu Bekir Efendimizle Resulullah Efendimiz gidiyorlar. Bir anda karşılamaya gelen insanlar Ebu Bekir Efendimizi Peygamberimiz zannediyorlar. Böyle yaşları da birbirine yakın olduğu için. Bir de Hazreti Ebu Bekir'i ticari hayatından vesaire tanıyorlar. Ondan sonra Peygamberimiz için bu kimdir diyorlar. Ebu Bekir Efendimiz de çok güzel bir cevap veriyor. Kılavuzum diyor. Bana yol gösteriyor diyor. Gerçekten de kılavuzu tabii değil mi? Bize cennetin yolunu, Cemalullah'ın yolunu gösteren bir aziz peygamber. İşte onun böyle sahabeleriyle olan ilişkisinde çok meşhur bir misaldir bu. Sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimsenin kendisini arkadaşlarından farklı görmesini sevmezdi. Bir defasında ashabından koyun kesip pişirmelerini istemişti Peygamber Efendimiz. Ha dedi bir koyun kesin, pişirin hep beraber yiyelim. Sahabeden biri, ya Resulullah dedi, onu ben keseyim. Buyur dedi, sen kes. Bir başka birisi, ya Resulullah yüzmesini de ben yapayım dedi. O da benim vazifem olsun. Peki bunu da siz yapın dedi. Resulullah Efendimiz'e bir başkası, ya Resulullah ben de pişireyim müsaade edersen dedi. Resulullah Efendimiz'e tabii bir şey kalmadı zahiren. Efendimiz'e baktı böyle, sevindi ashabının her birinin bir hizmeti paylaşmasını. Yani hepsi bir şeye talipler yani. Kimse oturmak istemiyor. Dedi ki Efendimiz, müsaade eder misin odunları da ben toplayayım. Keseceksiniz, yüzeceksiniz, pişireceksiniz. Ateş lazım. Müsaade eder misiniz dedi. Onu da ben toplayayım yani. Bakın bu kıymetli kardeşlerim, Kastalani'nin Mevahib-ül Edniyetüsü'nde kaynak olarak gösterilmiş. Ya Resulullah dediler sahabiler birden, biz onu da yaparız. Yani siz neye yorulacaksınız ki? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sizin benim işimi de yapabileceğinizi biliyorum. Fakat ben size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. Çünkü Allah Teala kulunun arkadaşları arasında imtiyazlı durumda olmasını sevmez. Evet. Allah Resulü'nün bize içtimai ilişkilerimizde takınmamız gereken çok önemli bir edebi bize gösteriyor. Dedim ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten sahabesiyle olan ilişkilerinde çok tabiiydi. Allah'ın emirlerini çok net olarak bildiriyordu. Zaman zaman sahabesi kendisi bunları yapın sahabelerinde diyordu. Ama ilişkilerinde Peygamber Efendimiz çok tabiiydi yani. Mesela yine Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Medineli bir adamın hizmetçisi peygamberin elinden tutar, onu istediği yere kadar götürürdü. Ya şu görsün işin senin değil. Bakıyorsunuz adam bir yerde hizmet ediyor. Ya Resulullah diyor. Ya benim bir ricam var sizden. Buyur diyor Resulullah Efendimiz. Şunu yapalım. Bir başka sahabeyi anlatıyor. Yolda diyor Peygamber Efendimiz gidiyordu bir gün. Fakat zihnen biraz illetli olan, dengesi pek yerinde olmayan bir kadın Resul-i Ekrem'e geldi. Ya Resulullah dedi, benim sizinle görülecek işim var. Yani biraz özürlü bir hanım yani. Ama Resulullah Efendimiz ona demedi yani. İşte birisine havaya dinleyin bu niyazı filan demiyor. Peki diyor, ne özürün var, ne sebebi, ne derdin var, anlat bakalım bana. Onun gönlünü o anda hoş etmek istiyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah, seninle görülecek bir işim var dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pekala buyurdu. Nerede görüşmemizi istiyorsan görüşürüz. Derdini de halledelim dedi. Yolun kenarına çekildi. Sahabeler de bekliyorlar. Resulullah'la bir yere gidecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o özürlü, zihnen özürlü hanımefendinin meselesini halledinceye kadar kadını dinledi. Hatta bu olayın bir başı da vardır. Kıymetli kardeşlerim, şimdi hatırıma geldi. Burada sadece o kısmı nakledilmiş. Böyle Arapların meşhur cömertlikte misal olmuş Hatemi Tayi diye bir zat vardır. Yani cömertliği dillere destan. Cömertlik anlatılırken o anlatılıyor. Onunla ilgili menkıbeler çoktur ama. Onun oğlu Adi bin Hatem Resulullah Efendimiz'e geliyor bir göreyim diye. Mescitte Peygamberimizi karşılıyor. Resulullah Efendimiz de o çok cömert bir insanın oğlu olduğu için ona ikram etmek istiyor. Diyor, sen evime kadar seni götüreyim. Sen çok cömert bir babanın evladısın. Çünkü Resulullah Efendimiz hadislerinde Allah cömerttir, cömerti sever buyurduğu için cömert insanlara da ayrı bir değer veriyor. Hakikaten. Yolda giderken de bu olaya rastlıyorlar. Adamcağız bakıyor, Allah Allah diyor. Ya bu bir melik olsa, bir padişah olsa, bir kral olsa bunu yapmaz. Etrafında bu kadar adam var. Özürlü bir hanım, zihnen mutel bir hanım. Bu olsa olsa bir peygamberdir diyor. Bunu bir peygamber yapabilir diyor yani. Etrafındakileri havale etmedi. Sonra gidiyorlar. Efendimiz onu sallallahu aleyhi ve sellem evine kadar götürüyor. Ve odasını aldığında orada deriden bir minder var. Diyor ki sen cömert bir insan oğlusun. Bugün de benim misafirimsin. Şu mindere sen otur diyor. Siz? Ben de senin yanına oturun diyor Resulullah Efendimiz. Yani senin yanına oturunca benim peygamberlerim haller gelmeyecek ki yani. Bana vahiy toprağın üstünde de geliyor. Devemin üstünde de geliyor. Vahiy geliyor her yerde yani. Vahiy gelmesi illa minderin üstüne oturmak gerekmiyor. Adi bin Hatem duruyor duruyor. Allah Allah diyor. Ya hiçbir kral diyor. Kendi kürsüsünü, kendi koltuğunu başkasına vermez diyor. Ya bu olsa olsa diyor bir başka insan bu. Muhakkak ki bu peygamber diyor Müslüman oluyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sevgili peygamberimizi bu manada çok yakinen tanımamız gerekiyor. Yine bir son misal kıymetli kardeşlerim, o da Hazreti Ömer Efendimiz'den. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz halifeliği zamanında bir gün ashab-ı kiramdan Carut bin Mualla ile yolda gidiyor. Karşılarına yine sahabi hanımlarından bir hanımefendi çıkıyor. Kim bu hanım? Havle binti Salebe. Yaşlanmış bir hanım bu Havle hanım. Allah Resulü zamanında genç bir hanım. Yaşlı kocasıyla arasında geçen bir hadiseyi Resulullah'a şikayet etmiş. Meselesini halletmek üzere Mücadele Suresinin ilk ayetleri nazil olmuş. İşte bu hanım Hazreti Ömer'e nasihat etmek üzere Ömer diye sesleniyor. Halife ya. Ama Hazreti Ömer'den yaşça büyük. Ömer diye sesleniyor. Hazreti Ömer duyunca sesi duyuyor, duruyor. Sonra Havle Hatun ona diyor ki biz seni hayli zaman Ömercik diye bilirdik. Sonra büyüdün, delikanlı Ömer oldun. Sonra da sana müminlerin emiri Ömer dedik. Allah'tan kork, insanların işleriyle güzelce meşgul ol. Bir hanım bunu devlet başkanına söylüyor yani. Allah'tan kork, insanların işleriyle güzelce meşgul ol. Zira Allah'ın azabından korkan kimseye uzaklar yakın olur. Evet. Ölümden korkan fırsat kaçıverir diye bir endişe taşır. Nasihat ediyor Hazreti Ömer'e. Bu sözler üzerine Hazreti Ömer duygulandı ve ağlamaya başladı. Onun bu haline üzülen Carut, Havle Hanım'a döndü. Yeter be kadın dedi. Yani halifeyi meşgul ediyorsun, ağlatıyorsun. Müminlerin emini rahatsız ettin dedi. Hazreti Ömer ona dönerek şunları söyledi. Bırak dedi Carut. Bırak onu, istediğini söylesin. Sen bu kadının kim olduğunu biliyor musun? Bu kadın şikayetini Allah Teala'ya arz etti de Arş-ı Ala'dan onun sesi dinlendi. Onun arzusuna uygun ayet indi, sen bilmiyorsun dedi. Evet. Değil mi? Ayet-i Kerime'de var ya yani. Yani derdini Allah'a şikayet eden bir kadın diyor yani. Kocasıyla ilgili bir problemi varmış. Gelmiş Resulullah Efendimiz'e. قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلَ اللَّتِي تُجَادِلُ زَوْجِهَا. Evet. Yani Allah Teala kocasıyla ilgili derdini söyleyen kadının sesini duydu diyor Cenab-ı Hak. Her şeyi duyuyor zaten. Onun üzerinde ayet iniyor değil mi? Yani sen diyor evet bu kadın rahatsız etti beni diyorsun ama Allah diyor onun sesini duydu da onun ilgili ayet indi dedi. Sen ne diyorsun diyor yani. Ben emirül müminin oldum diye o kadını bir kenara mı bırakacağım? Evet, İslam tarihi bütün bu güzelliklerle dolu kıymetli kardeşlerim. Bugün bu güzelliklerden birkaç tanesini sizlere böyle bu vaktimiz vüsatında arz etmeye çalıştık. Rabbimiz gönüllerimizi kıymetli kardeşlerim her türlü kibirden, gulli gıçtan, başka türlü rahatsızlıklardan muhafaza eylesin. Tabii bu sohbetlerimizde genelde bir de altın silsileden her sohbetimizde altın silsilenin büyüklerinden bir zattan birkaç kelam hatırımızda kalsın diye arzu ediyorduk. Bugün altın silsilemizin 10. halkası Abdülhalik Gücdevani Hazretlerinden vefatı 1220 yani daha Osmanlı Devleti'nin kurulmadığı bir dönemde Özbekistan coğrafyasında, bugünkü Özbekistan coğrafyasında yani Orta Asya'da yaşayan özellikle de seyri sülük dediğimiz manevi hayatın ana esaslarını koyan büyük bir zat Abdülhalik Gücdevani, kendinden asırlar sonra gelen Şah-ı Nakşibend Hazretlerine de manevi olarak mürebbilik yapan bir büyük zat. Tabii Hazretinin en önemli hassasiyeti şeriat hassasiyeti. Yani emirlere ve yasaklara daha çok dikkat etme hassasiyeti. Buyuruyorlar ki daima dinin emir ve yasaklarına uymak, ayağı da şeriat ve istikamet seccadesine koymak, azimet ve sünnetle amel etmek, ruhsat ve bid'atlardan kaçınmak gerekir. Eğer böyle bir manevi yola evlatlarıysanız, emirlere, yasaklara dikkat edeceksiniz. Ayağınız şeriat ve istikamet seccadesi üzerinde olacak. Sonra ruhsat ve bid'atlardan kaçınmak gerekecek. Resulullah Efendimiz'in sözlerini rehber edinmek, hadis ve sahabe sözlerini de öğrenmek gerekir. Onun için genelde sohbetlerimizde bu büyük zatların usulünü, üslubunu takip etmeye çalışıyoruz. Yani Resulullah Efendimiz'in sözlerini rehber edinmeyi, hadis ve sahabe sözlerini de gönül dünyamıza taşımayı önemsiyoruz. Hazret de bunu ifade ediyor. Bir diğer sözünde Hazret, Kur'an-ı Kerim okumayı asla bırakma. Evet. Zahirini ve batınını hep Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim et. Evet. Bak, okuduğun her ayet sana zahiri hayatına, batini hayatına ne emir veriyorsa onu yapmaya çalış. Gizli veya aşikar Kur'an'ı ibret ve tefekkürle gözyaşları içinde oku. Her bir halini de Kur'an'la mizan et ve Kur'an insanı olmaya bak. Evet. Resulullah Efendimiz'in ahlakı Kur'an'dı diyoruz ya. Evet. Ben hocam evet bir yola girdim. Terbiye ediliyorum. Seyri sülüküm var. Hatta güzel rüyalar görüyorum. Haller oluyor. Ama halimiz Kur'an'a uygunsa ne âlâ. Her karşımızda Kur'an ayrılığını tutacağız her şeyi. Kur'an-ı Kerim'e uyuyor mu, uymuyor mu? Ve sonra da Hazretin tabii nasihatleri, sözleri çok ama bir sözü de şu bugün, bunu da bitirmiş olalım. Her zaman nefesine dikkat et. Onun kıymetini bil, diline de sahip ol. Her zaman nefesine dikkat et, nefesin nereye alıp çıkıyor. Nefesinin kıymetini bil, diline sahip ol. Yapamayacağın şeyleri söyleme, insanlara karşı da daima samimi ol. Evet, yapamayacağın şeyleri de boş söyleyip de insanları ümit var etme. Sonra da insanlar ondan dolayı gerçekten ne yaparlar? Sana umdukları bulamadıkları için de buğz ederler. Cenab-ı Hak, kıymetli kardeşlerim, okunan ezan-ı Muhammideler hürmetine bizi Muhammedi ahlakla bizleri bezesin Rabbimiz inşallah. Tabii nasıl olur hocam bu? Burada da yapacağımız tek şey kendimizi, irademizi güçlendirmek. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin inşa ettiği, etmek istediği mümin olmak istiyorum. Niyet ettim güzel mümin olmaya. Bu irade içimizde büyüdükçe Cenab-ı Hak da bize kolaylık verir. Zira ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Bizim yolumuzda güzel gayretler koyanlara bizler yollarımızı açarız buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yeter ki kul irade etsin. Evet. Kul irade ettikçe, niyet ettikçe de Allah o niyetlerin tahakkuku için kullarına güç ve kuvvet veriyor. Evet. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْلَعِينَ. Ya Rabbi biz sana kul oluruz sadece. Kulluğumuz yalnız sanadır ve yalnız senden yardım dileriz. Önce ubudiyet, sonra da yardım talebi. Ubudiyetimizi ortaya koyarsak, yardımın geleceğinden asla şüphemiz olmasın efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.